15. ayrım.
Madam Atina'nın evi darmadağın edildi. Daha birkaç gün önce gözüne girmek için Emir Dağlı'yı döven Nihat, Edirne apartmanının balkonundan sermaye kızların adet bezlerini aşağı atıyordu. Geri döndü. Madam Atina'nın oturduğu odanın kapısı kilitliydi. Bütün isteklerine rağmen bu odaya girmek bir türlü nasip olmamıştı. Kapıyı tekmeleyip içeri girdi. Işıklar loştu. Lambayı yaktı. Tavandan sarkan kırmızı ışık bütün odaya doldu. Gözü duvarda bir çerçeveye takıldı. Hızla indirdi, salona çıktı. Hilton'un açılışına gelen Terry Moore'un çekilmiş resminin büyütülmüş kopyası çerçevelenmiş ve Madam Atina'nın istirahate çekildiği odanın duvarına asılmıştı. Dizlerini karnına çeken bu güzel Amerikalı kızın mahremiyeti kalmamıştı. Nihat çerçeveyi alıp odasına indirdi. Mahalle delikanlılarının meraklarını tahrik edecek bu fotoğrafı gösterip para basmayı düşünüyordu. Nereye koyacağını şaşırdı. En iyi annesinin çeyiz sandığıydı. Sandığı açtı ve Madam Atina'nın kızlarının eskimiş naylon donlarıyla dolu bohçanın altına koydu. Salomon Adato hızlı adımlarla asmalı mescidi geçti. Bir an önce evine gitmek istiyordu. Çevresinde olanları bitenleri görmüyor, sadece biraz daha hızlı yürüyebilmek için elinden gelen bütün gücünü kullanıyordu. Karman pasajının içinde bir yangın başlamıştı. Dumanlar caddeye yayılmış, önünden geçenleri boğacak kadar yoğunluk kazanmıştı. Karşı kaldırıma doğru koştu. Birden durdu. Salomon Adato hızlı adımlarla asmalı mescidi geçti. Bir an önce evine gitmek istiyordu. Çevresinde olanları bitenleri görmüyor, sadece biraz daha hızlı yürüyebilmek için elinden gelen bütün gücünü kullanıyordu. Karman pasajının içinde bir yangın başlamıştı. Dumanlar caddeye yayılmış, önünden geçenleri boğacak kadar yoğunluk kazanmıştı. Karşı kaldırıma doğru koştu. Birden durdu. Ne yapacağını şaşırmış, donup kalmıştı. Diamantstein'ın önünde bir vahşet vardı. Üç gözü dönmüş ırz düşmanı, genç bir kadını hanın aralığına sürüklüyordu. İkisi kollarını tutmuştu. Diğeri yerlerde sürünen kadının üzerine abanmak için gittikçe hırslanıyordu. Kadın inanılmaz bir güçle direniyordu. Bacakları açılmıştı. Hoyrat bir el elbisesini yırtmıştı. Göğüsleri açıktı ve çırpındıkça titriyordu. Çığlıklarının duyulmaması için ağzını kapatmak istedi. Canhıraş feryatlarla çırpınan kadın, olanca gücüyle elini ısırmış ve ırz düşmanının canını yakmıştı. Kendisine karşı koyan bu kadının artık bir derse ihtiyacı olduğunu düşündü ve toparlayabildiği bütün kuvvetiyle kadının yüzüne yumruğunu vurdu. Küçük dudakların arasından fışkıran kan etrafa yayıldı. Gözleri hala mavi ve canlıydı. Kıpırdama orospu. Salomon Adato, arayıcı gözlerle çevreyi seyreden hüzünlü bir yüz gördü o anda. Avazı çıktığı kadar da bağırdı. Yetiş oğlum, yetiş. Bu namus hepimizin. Behçet dehşet içindeydi. Diamantstein'ın vitrinindeki iri gümüş şamdanı kaptı ve hanın içine girerek olanca hızıyla kadının üzerine abanmış adamın sırtına vurdu. Kollarında tutanlar da şaşkınlık içinde kalmışlardı. Bu kısa tereddüt anında kendini kurtaran kadın yırtık elbisesiyle göğsünü örttü. Dişlerinin arasından kan hala fışkırır gibi akıyordu. Behçet elindeki şamdanı rastgele savuruyor, kime isabet ettiğine bakmaksızın vuruyordu. Kadının yüzünü gördü bir an. Dili tutulmuş gibi titredi. Suçu neydi ki? Tanrı en olmayacak şartları karşısına çıkarıp Behçet'i güçlüğün içine atıyordu. Bir ara fırsat bulup bağırdı. Kaç Ester, kaç! Doğru eve git. Saatlerce aradığı Ester karşısındaydı. Bu dünyada neler oluyordu? Neden böyle üzgün bir dünya yaratılmıştı? Birkaç saat önce utandırılmış Ester, şimdi ırzına göz konulmuş bir çaresiz gibi eşkıyanın eline düşürülmüştü. Bunu düzenleyen kudret hangi adaletin sahibiydi? Aradığı sevgi her gün değişik şartlarda karşısına çıksa bile eksilmeyecekti. Bu sevgi şimdi bir başka zorluğun ayıplarıyla yanındaydı. Birlikte kaçmayı denese gözü dönmüşlerin elinden kurtulmaları imkansızdı. Hazır sindirmişken Ester'in kaçacağı kadar zamanı kazanmalıydı. Ester üstünü başını düzeltti, geriye döndü. Behçet üç kişiyi sindirmişti. Bir süre hasretle seyretti. Ağlamaklı sesle fısıldadı. Sen ne güzel adamsın Behçet. Seni hiç unutmayacağım. Kendini sokağa attı. Madame Rhea'nın kendisini almak istediği yüzük nasılsa eşkıyanın gözünden kaçmış ve mermer merdivenlerin köşesine sığınmıştı. O yakut bakış hala canlıydı. Bu yüzüğü parmağında görmek için taşınabilecek bütün yükleri üstleneceğine yemin etmişti. Bu yeminin hükmünü yerine getirebilirdi şimdi. Hiç acımadı ve topuğunun altında ezdi. Yakut'un çığlığı duyuldu. Eşkıyanın kanını akıtmış gibi sevindi, güçlendi. Artık kalabalığın tümüne karşı koyacak kudreti elinde tutuyordu. Salomon Adato kadını tanıdı. Neve Shalom'da kendisi için dua etmesini isteyen bu genç kız şimdi perişan durumdaydı. Eve gitmekten vazgeçti. Ceketini çıkardı, kızın sırtına koydu. Gel, gel benimle kızım. Seni emin bir yere bırakalım. Esther haklarının hesabını sormaya meraklıydı. O gün benim için dua ettiniz değil mi? Nuri Ziya sokağından hızla aşağı indiler birlikte. Dik yokuşun dar kaldırımında yürümek imkansızdı. Salomon Adato bir büyük kapıyı çaldı ve açan yaşlı kapıcının gözlerinin içine bakarak bağırdı. Al, al bu kızı sakla. Esther'e döndü. Sabaha kadar burada kal, sakın, sakın çıkma. Burada seni korurlar. Ben yarın gelir, seni alırım. Yangınlar giderek hızlanıyordu. Çocukların havai fişek atışları gibi. Herkes her önüne gelen yere bir meşale fırlatıyordu. Dolap Dere Kilisesi, Galata Ayazması, Küçük Pazar Ayazması, Tarabya Kilisesi, Şehremini Altın Mermer Kilisesi alevler içindeydi. Adalardaki yangınlar simsiyah gecenin içinde ölgün kandiller gibi için için yanıyordu. Ankara Ekspresi Eskişehir garına gece yarısından sonra girdi. Hava soğumuştu. İstanbul'dan gelen telefonda trenin biraz bekletilmesi ve durumun başvekile arz edilmesi için gar müdüriyetine teşrif etmesi rica edilmişti. Dahiliye vekilinin sesi sertti ve bu emre aykırı hareket eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktı. İstanbul çığırından çıkmıştı. Kalabalıkları kontrol etmek imkansızdı. Hiçbir güç bunları yola getiremiyordu. Şehrin her yanında yangınlar başlamış ve talan son haddine varmıştı. Artık şiddet bile kullanılsa bir onulmaz sara İstanbul'u dört koldan sarmış, dört nala gidiyordu. İnsan insanı nasıl yok edeceğini anlaşılan doğuştan getirdiği bir hisle yönlendiriyordu. İnsanoğlu savunmasızın üzerine giderken kendini daha cesur hissettiren iptilanın esiriydi. Gar müdürü son vagona doğru koştu. Pencerede başvekil endişeli bir yüzle teselli haberi bekliyordu. Pencereyi aşağı indirdi. Gar müdürü saygıyla selamladı. Muhterem başvekilim, size çok mühim bir haber verilecekmiş. Lütfen telefona kadar gelmenizi istirham ediyorlar. Başvekil teşekkür etti. Kompartımandan çıkıp gar müdüriyetine doğru koşmak istiyordu. Duyacağı haberleri kestirmemek mümkün değildi. Namık Bey mutlaka işin felakete dönüştüğünü söyleyecekti. Dudaklarında bir dua dolaştı. Başvekil Tanrısına yalvarıyor ve işlerin iyiye doğru gittiğine dair bir haber duymak istiyordu. Reisi Cumhur bir akıbetin sorumlusunu bulmuş gibi başvekilin hüzünlü halini seyretti. Adnan Bey telefona gitmek üzere kompartıman kapısını açtı. Reisi Cumhur karşılaşacağı durumu hissetmiş ve başvekiline bir kolaylık köprüsü uzatmak istemişti. Adnan Bey, kendilerine örfi idarenin ilan edilmiş olduğunu söyleyiniz. Bu bir tekliften çok bir karar tebliğiydi. Reisi Cumhur, ittihatçı kadrolarının çok sık başvurduğu askeri müdahale alışkanlığını yeniden kuşanmaya meraklanmıştı. Galip Hoca gibi eline silah almış İstanbul'u basmaya gidiyordu. Zor oyunu bozardı. Milli hakimiyete dayalı demokrasi kültürünün başvekili, hünkârına mühür teslimine gelmiş sadrazamlar gibi çaresiz ve üzgündü. Reisi Cumhur sakin, tecrübeli ve kararlı tavrını muhafaza ediyordu. Son sözü söylemek istedi. İstanbul'a dönmekte olduğumuzu belirtin. Bu onlara bekledikleri cesareti kazandırır. Sır kalmamış artık. O erenlik bitmiş. Hür sevgilerin coştuğu şenlik bitmiş. Yıldızları yorgun gece çökmüş. Eyvah! Cennet sona ermiş ve esenlik bitmiş. Kule dibinde hala dumanların tüttüğü dar sokaklar korkuyla doluydu. Bankaların basılacağı ihbarı üzerine tanklar Galata'yı doldurmuştu. Caddenin iki tarafına askerler dizilmiş. ne olduğunu kavrayamadıkları manzaraya hayretle bakıyorlardı. 3 gündür Behçet her gece evin önüne kadar geliyor ve bir ışığın yanmasını bekliyordu. Cam güzellerinin, fesleğenlerin, sardunyaların dizildiği balkona bayrak asılmıştı. Kırılmış pancurlar hafif rüzgarla iki tarafa çarpıp tekrar geri dönüyordu. Evin bütün pencereleri kırılmıştı. İçeriye kundak konmuş dairelerin balkon kapıları, pencere doğramaları yanmış ve simsiyah bir çerçeveyle bütün dairelerin bir mateme büründüğünü hissettirecek görüntü kazanmıştı. Ester neredeydi? Babaanne neredeydi? Acaba hiç umulmadık bir zamanda, hiç umulmadık ölçülerde kabaran bu tahrip hissi, birbirine kırılmış bu iki insanı bir araya getirmiş miydi? Behçet, Ester'in babaannenin yanında olması için dua ediyordu. Bir han aralığında başına gelenlerden sonra Ester'in bir sığınağa ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ona eve git derken Madame Rea'ya gitmesini istemişti. Alexandra apartmanına uğramadığına göre bu kız nerelerdeydi şimdi? Bütün gün asmalı mescitle kule dibi arasında mekik dokuyor, bütün sokak başlarını, bütün tenha aralıkları tek tek gözden geçiriyor. Ester'den bir ışık, bir koku bulmak ümidiyle parçalanıyordu. Sanki yer yarılmıştı ve Ester içine girmişti. Öğle vakti mevsiminden beklenmeyen bir sıcak bastı. Behçet, asmalı mescidin köşesinde bekliyordu. Madame Katerina ağır ve üzgün adımlarla dükkanına doğru geliyordu. Behçet'i gördü, durdu. Çok perişan görünüyorsunuz Behçet Bey. Siz de madam. Behçet'in gözleri çukuruna kaçmış. Etrafı ağır bir hastalıktan yeni kalkmış gibi koyulaşmıştı. Kavga sırasında yediği yumruk, elmacık kemiğinin üzerinde küçük bir yara açmış ve toplanan kan bu çukurun koyuluğuna siyaha yakın bir morluk yerleştirmişti. Madamın yüzünde ölçüleri ve derinliği açıkça belli bir hüzün vardı. Bu yüzlerde çektikleri eski kahrın acılarını kolayca tazelemeye meraklı bir tabiat hemen fark edilirdi. Madame Katerina, Rusya'dan kaçtıkları o kanlı Ekim ihtilalinin günlerine benzer bir yıkıntı ve acı içindeydi. Bu acıya katlanacak fakat tesirine daha fazla devam ettirmeyecekti. İnsanlar mutlaka bir yol bulup sıkıntının yükünü omuzlarından atmalıydı. İnsanın kendini teselli etmesi için bütün fırsatlar kullanılmalıydı. Ölü doğacağını bildiği halde acılara katlanıp yavruyu dünyaya getirmeye çalışan annenin son ümidini hissetmesine benzer acılar içindeydi. Bu teselliyi birisiyle paylaşmak istedi. Gelin Behçet Bey, size bir kahve pişireyim. Dükkanın çıngırağı bile acılıydı. İçeride her şey yerli yerindeydi. Hiçbir el dokunmamıştı. Behçet şaşkınlık içinde kaldı. İstanbul'un altına üstüne getiren o afet bu dükkana uğramamıştı. Madame Katerina açıklama yapmak gerektiğini düşündü. Temizlik işlerimi yapan Zehra Hanım kurtardı dükkanı. Ellerindeki sopalarla dükkanı basanlar karşısında Zehra Hanım kapının önüne gerilmiş ve eline iri halkalı bir zincir almıştı. Gelenin kafasına vurmaya kararlıydı. İlk hareket edenin omuzuna bu zincirle vurmuş ve adamı çökertmişti. Bu dükkandan ekmek yiyorum. Nafakamı kimseye kaptırmam. Zaralı Zehra saatlerce dükkan kapısında durmuş, her teşebbüs edenin gözünü korkutacak bir cesaretle beklemişti. Madame Katerina içeride, sanki hiçbir şey olmamış gibi, eşyanın tozunu almaya devam etmiş ve içinden gülmüştü. Eğer kıracaklarsa bari temizken kanına girsinler. Zehra Hanım, ortalık yatışınca kepenkleri indirip dükkana girmiş ve Madame Katerina'ya sarılmıştı. Ne o madam, beni işten atmaya karar verdin galiba. Baksana işimi elimden alıyorsun. Birbirlerine sarılmış olarak dakikalarca ağladılar. Madame Katerina, Zehra'ya kahve yaptı, bir de sigara uzattı. Biliyor musun Zehra, eğer babam senin kadar cesur olabilseydi, biz şimdi Rusya'da olurduk. Bolşeviklerin daha ismini duyar duymaz yola çıkmıştık. Burada olduğuna pişmansın değil mi? Hayır, olanlara bakıp kırıldığımı sanma sakın. Bunlar gelir geçer. Asıl mühim olanı sonra kendini gösterir. Eğer unutursak bir acı hatıra olur. Ama aklımıza bu tohumu düşürürsek felaket o zaman başlar. Ertesi gün Zehra Hanım erkenden gelip dükkanı temizlemişti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi köşede bekliyordu. Madame Katerina Behçet'le dükkana girince her şeyin düzeldiğini, hatta müşterilerin bile geldiğine hükmetti. Ya Rabbi, çok şükür işler açılıyor. Behçet'in vakit öldürecek hali yoktu. Sadece nazik davranmak ve Madame Katerina'nın acısını hafifletmek istemişti. Dükkan yerindeydi. Kırık bir kalbi vardı ve bu da kısa sürede onarılabilirdi. Kendi derdi başından aşkındı. Utanıyordu ama sormaya karar verdi. Madam, Esther'i gördünüz mü? Esther? Bu hayret cevabı Behçet'i kendine getirdi. Esther'i artık kendisi arıyordu ve eğer canlı kalmışsa ancak kendisi bulabilirdi. Koşarak kule dibine yöneldi. Yokuşu hızla indi ve askerler Neva Shalom'u kordon altına almışlardı. Kimseyi de geçirmiyorlardı. Yüzbaşıya yaklaştı Behçet. Kumandan, ailem karşı evde oturuyor, geçmeme izin verir misiniz? Yüzbaşı başını salladı. Behçet kordonu yarıp ilerledi. Evin pencerelerinde değişen hiçbir şey yoktu. Cesaretlenip merdivenlere çıktı. Daire kapısı kırılmış, içerideki bütün eşya yağma edilmişti. İşe yaramayanlar paramparça olarak etrafa yayılmıştı. Nazmi Ziya'nın tablosu duvardaydı. Sadece çerçevesi zedelenmiş, fakat Haliç sırtlarında kızılaşan gün batışına dokunulmamıştı. Maun konsolun aynası sökülmek istenirken kırılmış, yarısı yere düşmüştü. Diğer yarısı da yerindeydi. Konsolun gözleri boşaltılmış, değerli ne varsa hepsi talan edilmişti. Bir küçük göz kalemi köşedeydi. Aldı ve aynaya uzandı. Esther, Allah rızası için ara beni. Bul beni. Yüksek kaldırımdan aşağı doğru inmeye başladı. Karaköy meydanı askerler ve atlı polisler tarafından tutulmuştu. Reisi Cumhur'la başvekil meydandaki felaketin artıklarını seyrediyordu. Kimseyi yanlarına yaklaştırmıyorlardı. Behçet fırlayıp aralarına girmek, "Yaptığınızı beğendiniz mi?" demek istiyordu. İstediği cesareti de bulmuştu ama yolunu kestiler. Uzaktan bağırarak hiçbir şeyi de elde edemezdi. Reisi Cumhur'un üzerinde piknik ceketi vardı ve içine kalın bir kaşmir kazak giymişti. Elindeki Demokrat Parti'nin sembollerini taşıyan bastona dayanıyordu. Bu gümüş saplı sert sopa, kendisine destek olmaktan çok canını yakmak istediği kimselere göstermeyi iyi bildiği bir tehdit silahıydı. Başvekili açık renk bir elbise içindeydi ve gençlik gösteriyordu. Yüzünde hala sertlik yoktu. Simsiyah bir gözlükle bakışlarındaki yorgunluk ve hüznü gizlemek istemişti. Müvezzi çocuklar öğle gazeteleri için meydana dağıldılar. Örf-i idare ilan edildi. Örf-i idare ilan edildi. Meclis yarın toplanıyor. Behçet bir gazete aldı. Aknos Paşa'nın resmi ön sayfanın tam ortasına basılmış, altına örf-i idare kumandanı olarak verdiği ilk emri yazılmıştı. Gazetenin iç sayfaları felaketin resimleriyle doluydu. Köşede bir başka resim daha vardı. Güreş sporunun bir devi, altın madalya aldığı olimpiyatlarda milli forma içinde İstiklal Marşı'nı dinliyordu. Yanı başına İstanbul'un en randevucusu Çanakkale'li Melahat'in gençlik resmi basılmıştı. İkisi de talana karıştığı için tutuklanmış ve sorguya çekilmek için Sansaryan Hanı'na götürülmüştü. Melahat fotoğrafta gülüyordu. Saçlarını ortadan ayırmış, şakaklarına yapıştırdığı bölümlerinin üzerine küçük kelebeklerin yerleştirildiği tokalar tutturmuştu. Behçet derin bir sıkıntı içindeydi. Ne yapacağını şaşırmış, Esther'in başına çok kötü bir felaket geldiği endişesine kapılmıştı. Gururlu kızdı Esther. Sevdiği adamın gözleri önünde orasının burasının ellenmek istenmesinden utanmış, bir yerlere kaçıp gizlenmiş olabilirdi. En kötüsü canına kıyması ihtimaliydi. Bir taksiye bindi Behçet ve Galatasaray'a gitmek üzere arka koltuğa gömüldü. Gazeteyi açtı. Bu kadar önemli bir haberi nasıl atlamış olduğuna şaşırdı. 3 kor general görevden alınmıştı. Askerler böyle bir felaketin üstesinden gelecek tedbirleri almadığı için gözden düşürülüyordu. Sivil idarenin faturası dahiliye vekiline çıkarılmış ve Namık Gedik'in istifası sağlanmıştı. İsmet Paşa'nın beyanatı gazetenin bir köşesine sıkıştırılmış, açıkçası gözlerden uzak tutulmak istenmişti. İsmet Paşa sinirlenmiş, bakışları gibi ağzına geleni söylemek yerine kelimeleri ölçüp biçmişti. Her haliyle bir milli felaket yaşadık. Türk milletini medeniyet ailesinde lekelediler. Hükümet bu ayıbın mesulüdür. Gözü dönmüş sergerdeler, engeli bulunmayan eşkıyadan farksızdır. Gazetenin ikinci sayfasında Fuat Köprülü'nün resmi hemen dikkat çekiyordu ve efkarlı bir öğle üzere tüttürülmüş sigaranın yarattığı sis, profesörün heybetli alnına çökmüş bir yayla dumanı gibi kesif, endişeliydi. Profesör bir iftiharla bir esefin ahlakını birleştirmişti. Hadiseden haberdardık ama bu ölçüye varacağını tahmin etmemiştik. Atlı polisler yolu tutmuşlar, kimseye geçiş için izin vermiyorlardı. Taksiyi durdurup yön değiştirdiler. Yeniden tünele doğru çıkmaya başladılar. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın önünde bir daha durduruldular ve reisi cumhurla başvekili İstiklal Caddesi'ni kontrol edecekleri için caddeye giriş yasaklanmıştı. Behçet yürüyerek yokuşu çıktı, tünelin kapısına gelince de bir serinlik ihtiyacı duydu. Bir süre dinlendi. Galata Mevlevihanesi'ne doğru yürüdü. Bahçede huzursuzluk hemen fark ediliyordu. Kapının kenarındaki taşlara oturmuş kadın başını elleri arasına almış, gözlerini tek bir noktaya dikmişti. Bakışları yorgundu. Üzgündü. Fakat bir çaresizlik hissedilmiyordu. Behçet hayretle yaklaştı. Madam Rea, ne işiniz var burada? Hacı Kamil Bey'i bekliyorum. Madam Rea'nın alnı boncuk boncuk terlemişti. Bir sıkıntılı tefekkür hücresine girmiş gibi ruhuyla bedeni özlediği kavuşmayı sağlamaya çalışıyordu. Bu ruh, bu bedeni emellerin elini bağlasa da insan elde etmeye çalıştığı şeye erişirdi. Her nerede hoş inançlı bir dervişin yüreği varsa, bütün cihandan ve alemlerden daha üstün bir sefa orada filizlenirdi. Hacı Kamil Efendi son bir hızla döndü ve aniden durdu. Sesinde hükmü verilmiş bir müminin isyanı vardı. Ya Rabbi, ferşindeki cehennemin 40 yılını bu kadına çektirdin. Arşında cennetin varsa eğer, bilesin ki hak onundur. Behçet ile Madame Rea'yı gördü, olduğu yere oturdu ve kıbleye döndü. Atlı polislerin kamçıladığı kadanalar tünel meydanını birbirine kattı. Herkes bir önceki gecenin korkusunu hala içlerinde taşıyordu. Buldukları ilk tenhalığa sığındılar. Birkaç dakika sonra da reisi cumhur yanında başvekiliyle birlikte valinin arabasına binmiş, harp meydanını teftişe geliyordu. Dergahın kapısında Hacı Kamil Efendi oğluna sarılmış, uzun süre öyle kalmıştı. Ona bir şey söylemeye karar vermiş, sonra şimdi sırası değil diye vazgeçmişti. Ani sarılış bugüne kadar yaşanmamış bir sevgiydi. Bir sebebi olması gerekirdi bunun. Hacı Kamil Efendi ayrılmak isterken Behçet daha sıkı bir şekilde sarıldı. Söyle baba, söyle. Tutma içinde. Hep böyle içine atarak ne huzurları kaçırdığını bir düşünsene. İnsan sevgisini söyleyince günah mı işler sanıyorsun? Seni hep sevdim. Eğer söylediğine inansaydın bana sarılmazdın. Hacı Kamil Efendi oğluna bir kere daha sarıldı. Önemli olan bir hüküm vermek değil, hakikati idrak etmektir. Bu kabiliyet sende var oğlum. Galatasaray'a doğru yürüdüler. Diamantstein'ın önüne gelince Behçet Madame Rea'nın koluna girdi. Onu çok özledim madam. Ben de. Emir Dağlı, Alexandra apartmanının önündeydi. Yaklaşmalarına kadar bekledi. Gözleri gülüyordu. Hacı Kamil Efendi'den izin ister gibi baktı. Aldığına karar verdi ve Madame Rea'nın önünde başını önüne eğdi. Madame Rea, abla, sana kaymak şekeri getirdim. Dün telaşta vermeyi unutmuşum da. Hacı Kamil Efendi, dünkü baskında kendisine yardım eden yiğidin böyle boynu bükük bir çiftlik yanaşması tevazuyla duruşuna şaşırdı. Hiçbir iddiası olmayan insanların güçlenip celallenmesi mümkün değildi. Behçet izin istedi. Son bir kere daha kule dibine gitmeye, Ester'i aramaya kararlıydı. Salona geldiler. Madame Rea kahve pişirmek için mutfağa doğru yürüdü. Hacı Kamil Efendi önünü kesti. Madam, gel seni Konya'ya götüreyim. Gelirim Kamil Bey. Beni Safiye'nin mezarına da götürürsün değil mi? Her şeyi bir çırpıda söyleyemezse sonuna getiremeyeceği korkusu Hacı Kamil'i sarıyordu. Celallendi. Sana Esra derim. Esra Miraç'ın adıdır. Bütün dinlerde Miraç vardır. Bu isim seni yormaz. Hemen karar verme. Sonra aklın yatarsa eğer evinin kadını olursun. Madame Rea, Behçet'le tartıştığı geceyi hatırladı. Gerçekten eline geçecek ilk fırsatta Hacı Kamil Efendi'ye hakkını alacağı bir gece yaşatacağını açık açık söylemişti. Böyle bir fırsatın çok yakışıksız bir zamanda doğduğunu sanmıyordu ama Hacı Kamil Efendi şartları değiştirmek istiyordu. Bu şartları hiç düşünmemişti. Elini yakmadan ateşle oynayamazsın Kamil Bey. Ateşi kaynar suyla da söndürebilirsin. Burada önemli olan hararet değil, birinin diğerini yok edecek kudreti taşımış olmasıdır. Madame Rea'ya yaklaştı. Gönül okşayan bir güzellik, bir saflık, istekli ve dinç bir kadınlıkla iç içeydi. Sesi İsrafil'in surunda üflenen bir tebliğ kadar rahat ve istekliydi. Gel, gel de birbirimizi tamamlayalım. Bir oğul da sen verirsin bana. Madame Rea, Hacı Kamil Efendi'ye sarıldı. Bir süre öyle kaldı. Elinden tutup içeriye doğru yürüdü. Behçet'in ateşler içinde kıvrandığı, büyük yatak sıhhat bulduğu günden beri bozulmamıştı. Hacı Kamil Bey'i yatağın ucuna kadar getirdi. Oturun Kamil Bey. Madame Rea dışarı çıktı. Alex'in güleç yüzlü fotoğrafı olan bitenden habersiz ilk damatlık gecesinin heyecanlarını taşıyordu. Madame Rea'ya çapkınca göz kırptı. Emir Dağlı'ya, Hacı Kamil Efendi'ye bir selam göndermiş gibi huzurluydu. Gözlerinde hala bir Zeus hasreti vardı. Madame Rea birkaç saniye sonra geri döndü. Elinde Emir Dağlı'nın getirdiği kaymak şekeri vardı. Kutuyu özenle açmış ve ısırılacak en iri lokmayı seçmişti. Kamil Bey'e yanaştı. Seyretti. Bu adamda özlediği her şeyi vardı. Her şeyi verebilirdi. Her şeyi almaya hakkı olduğunu da biliyordu. Bir gerçeği zamanında söylemek kadar rahatlatıcı ruh hali olmadığını düşündü. Kısır olan Alex değil, bendim Kamil Bey. Nemika şaşkınlık içinde kaldı. Gecenin bu saatinde Behçet'i karşısında göreceğini bir rüya ihtimali olarak bile inanamazdı. Haftalardır ortalıkta görünmeyen, derslere boş vermiş Behçet, yumuşak fakat hüzünlü bir yüzle kapıdaydı. Birisiyle dertleşmek ihtiyacındayım Nemika. Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için müteessirim. İçeri girebilir miyim? Annenin üzülmesini de istemem. Annesi sofanın ucundaydı. Behçet'in girmesini bekledi. Yaklaştı. Talihim var Behçet. Kaynanan seni seviyormuş. Un kurabiyesi pişirmiştim. Nemika'ya döndü. Bu kıza doğuştan veremediğini sandığı o kıvrak meziyetini hatırlatmak istedi. Artık zamanı geldi. Ben Servet Hanım'a başsağlığına gidiyorum. Annesinin gidişine kadar sofada beklediler. Nemika, Behçet'in koluna girdi. Salona götürdü. Bir Osmanlı paşasının asabi çehresi, bütün eşyayı esaret altına almak için duvara asılmıştı. İri burnunun üzerine özenle yerleştirilmiş, oval gözlüklerinin gerisinde bu asabiyetin laf olsun diye takınıldığını anlatmaya çalışan bir müsamaha gizliydi. Bir tesadüfle oturtulduğu bu koltuktan bir an evvel kurtulma telaşını hemen hissetmek mümkündü. Usta bir hattatın elinden çıkmış talik yazı, el işçiliği gümüş çerçeveye yerleştirilmiş asabi paşanın fotoğrafıyla Nemika'nın yaptığı bol portakallı natürmortun arasına asılmıştı. Türkçesinde Allah'ın kelamı Kur'an'ın mealidir diyordu. Nemika bir açıklama getirdi. Babamın dedesiymiş. Merasim Nazırı Sadık Paşa. 4 kere de evlenmiş. Bir sürü çocuk yapmış. Yukarıdaki albümde bütün çocuklarının resimleri var. Babam bunları aile iftiharlarımız diye her gelene gösterir. Anlaşılan bu gece sülalemizi sana ben anlatacağım. Behçet böyle boş şeylerle sıkıntısının giderek arttığını hissediyor. Yanlış bir kişiye geldiğini sanarak bu rahatsızlığın baskısından bir an evvel kurtulmak istiyordu. Nemika işin farkındaydı. Bu fırsatı iyi kullanmalıydı. Annesinin mahrum olduğunu sandığı meziyet, aslında hücrelerini besleyen kan damarları gibi bütün vücuduna işlemişti. Gözlerinde dünyayı ıslah ya da hercümerç etmeye kararlı bir sabır vardı. Bu akşam sabrını sonuna kadar kullanacak ve sabaha doğru herkesi şaşkına çeviren gürültüyle patlayacaktı. Hiçbir şey anlatmana gerek yok Behçet. Ne halde olduğunu anlıyorum. Dolaptan bir kristal şişe çıkardı. Her yıl Meram'da gözden uzak yapılıp gizlice eşe dosta gönderilen son mevsimi şarabı bütün tortusunu bırakmıştı. Nemika kadehlere boşalttı. Sen değil, ben anlatırsam rahatlarsın. Bilmek istediğin hakikat asıl bende. Sevmekle sahip olmak farklı şeyler. Bu hususiyeti geç fark ettiğime esef ediyorum. Tecrübeli bir yosmanın ikazını kavrayamadığım için aptal olduğuma hükmedebilirsin. Şarap kadehini uzattı. Hadi, hadi iç bakalım doktor. Bir sırra vakıf olmak için önce insanın yakın olması gerekiyor. Behçet'in gözleri hala natürmortta takılıydı. Portakallar kenarlarına mavi mineler işlenmiş bir porselen kase içindeydi. Yanına gümüş saplı iri bir bıçak konmuştu. Tablonun gerisinde bahçenin hüznünü aksettiren sonbahar vardı. Bu karmakarışık hazan Nemika'nın gözlerine yerleşti. Canını sıkan ne? Bu turuncular. Behçet turuncular karşısında büyülenmiş gibiydi. Esther'in getirdiği ve hemen alıp götürdüğü rahatlıkları, hazları, huzurları nasıl özlediğini biliyordu ama bunu tartışacak gücü kalmamıştı. Bu turuncular sadece Nemika'ydı. Başka hiçbir çehre, hiçbir beden, hiçbir ruh bu renklerde gizlenen varlığını gösteremezdi. Bu talihi kazanmak ancak bir lütufla mümkün olabilirdi. Turuncular gerçekten Behçet'i kıskaça almıştı ve bırakmaya niyetli görünmüyordu. Nemika bir sigara yaktı. Üst üste içtiği şarabın etkisiyle gevşemişti. Bu yumuşaklık kendini düşünen bir kadınlığı ortaya çıkarmaya hazırdı. Behçet'i sıkışıp kaldığı köşeden kurtarmaya niyetli değildi. Üstüne gidip kendi ışıklarının, gölgelerinin, biçimlerinin dışında bir süre oyalayacak, tam kıvama geldiğini fark ettiği anda da yeniden natürmorda hapsedecekti. Van Gogh kulağını kestiğinde kanının turuncu aktığını düşünebiliyor musun? Protestan ressamlarında bu kan rengi vardır. Kafe tamburinde oturan kadının saçlarını bile bu turuncuyla boyamıştır. Kendi sakallarını, Langlois köprüsünü, gece kahvesini, kargaların uçuşunu hep işte bu turuncularla ebedileştirmiştir. Çakırkeyf bir kadından beklenmeyen hızla isimleri sıralıyor, yaşamıyla ilgili kıvançları ve tarifsiz sıkıntıları birlikte tadıyormuş gibi Van Gogh'un dokularındaki atkıları çözüyordu. Destek ve avuntu bulduğu akşamın hakkını tam verecekti. Sanki bir portakal boyar gibiydi. Elinde samur bir fırça, ufuk çizgisine doğru uzayıp kaybolan güz gölgesi çiziyordu. Rutubetli yeşil üzerine ürkütücü bir ela ve tılsımlı siyah bıraktı. Renkler bencillikle cömertliğin kavgasına karışmış, zıtlaştığı her yerde zorlamaya gerek kalmadan kaybolup gitmeye başlamıştı. Ilık suda erimiş sabun köpüğünün mor renkli kabarcıkları turuncuya dönüyordu. Kadınlar dalyanından çekilmiş bir kefalin gümüş pullarını ayıklar gibi elini kanlara bulamıştı. Kan turuncu akacaktı. Behçet'in aklından geçenleri yakalamaya çalıştı. Fırçayı açık renklere batırdı. Siyahlar, elalar, kırmızı zeminlere dönüştü ve hoppa sofralara konulmuş balık yumurtalarına benzedi. Behçet'i kırmayı ayıp buldu. Turuncuyu iyi seyretmek istiyorsan bir kadın yüzüne yerleştireceksin. Öyle bir kadın düşün ki bütün çılgınlıklarını hoşgörüyle karşılarken bile etraflı bir dişilik hissi almalısın. Yüzü coşmalı bu kadının. Hafif meşrep bir sohbetten ibret dersi alır gibi heyecanlanmalısın. Gizli bir sihir bir yerlerden kopup gelmeli ve belalı bir mücevher gibi oturmalı gözlerine. Şaşkınlık Behçet'in elinden çıkmış, bir teslimiyete dönüşmüştü şimdi. Nemika'nın düşündüğü her şeyi önceden kestirmesi bile umurunda değildi. Turuncu'yu sevdiğini bilmesini istemiyordu ama sevgisini bu sabırlı kızın eline bırakacaktı. Kim bilir, nereden alıp nereye götürecekti? Anlatacağı her şeyi dinlemeye hazırdı. Tek bir endişesi vardı. Acaba bütün anlattıkları hayal gücüne dayanan tasvir miydi? Yoksa kas katı bir peyzajın ortasına arsız bakışlı bir hüzün mü yerleştiriyordu? Ne olursa olsun, umutsuzluğa kapılmadan şimdi bu kızı dinleyecekti. Nemika koltuğunda gerindi. Sonra içkisinden bir yudum daha aldı. Sesindeki büyüklüğü hissettirmek için özel bir gayret göstermesine gerek yoktu. Provasını çok sık yaptığı bir sahnede kendisini rahat hissediyordu. Peyzajı kocaman bir hüzün gibi düşün. Bunun bir yerine masumluk ya da cahillik gibi bir çöküş girmesine kötü değil mi? Ben bilgiç ve fettan bir yüzü tercih ederim. İçkisinden bir yudum daha aldı. Sesindeki istihza kaybolmuş, yerini seviyeli bir tenezzüle bırakmıştı. Gülüşün fena değil Behçet. Kadınlardan hoşlandığın gibi bir his yaratmıştın bende. Yanılmadığıma da sevindim. Pek öyle heveslerin insanı gibi görünmüyordum. Anlaşılan iyiden iyiye alaya almak ister gibiydi. Behçet biraz tereddüt gösterse Nemika ölçüyü artırmaya hazırdı hemen. İşin başında dizine vurup canını yakmak istedi. Hemen ciddiyetini takındı. Yukarıdan bakışındaki tavır hoşuna gitti. Sesini daha uyarıcı bir tonda kullandı. Aramızda anlayış farkı olduğunu biliyorum. Her neyse, koskoca geceyi somurtarak geçirecek değiliz ya, kaldığımız yerden başlayalım. Küçük un kurabiyeleri yerleştirildikleri tabakta bembeyaz tebessümlerle bakıyordu. Behçet birini alıp ısırdı, ağzı doldu. Bir şeyler söylese diline yapışmış kurabiye parçalarını Nemika'nın yüzüne tükürür gibi fırlatacaktı. Utancından ne yapacağını şaşırdı. Nemika da gülmemek için kendini zor tutuyordu. Nazik bir yüz takındı ve sesini daha da yumuşattı. Her defasında bana da aynı şey olur. Onun için un kurabiyesini sevmem. Göz göze geldiler. Bir süre utançlı gibi başı öne eğik durdu. Sonra bakışlarını pencereye çevirip bir lacivert tercihle uzaklaştı. Behçet sigara uzattı. Çakmağını da önceden yakıp bekledi. Nemika lacivertten bıkmıştı. Behçet'i en zayıf yerinden yakalamış gibi zevk alıyordu. Aslında meydan kadınları diye yeni bir tip yaratmalıyız. Bunların hepsi de güzel olmalı. Sonra içlerinden birini seçip ortaya oturtmalıyız. Mevsimine uygun elbiseler içinde gezinip durmalı. Gelenler önce bu güzeli görmeli. Bunu öyle dokunulmaz cinsten biri gibi düşünme. Her isteyen elde etmeli bu kadını. Arada bir, o da istediğini seçmeli diye düşünüyorum. Behçet'in ilgiyle dinlediğini fark etti. Sırası gelmiş gibi yeniden eski kibirli tavırlarına dönmeyi düşündü. Bir sır veriyormuş gibi sesini alçalttı. Sana bu güzeli anlatmamı ister misin? Duymamış gibi davrandı. Nemika fırsatı hiç kaçırmadı. Önceden seçtiği kelimelerle tanımlamaya başladı. Yüzün en önemli tarafı kaşlardır. Gözleri güzel gösteren gölgeyi kaşlardan alırız. Uzun süre Rembrandt kadınlarını inceledim. Sonra da Yunus balıklarının anatomisini fark ettim. Rembrandt kadınlarının kaşları suya dalmaya hazırlanmış Yunus balıkları gibi kıvrılmışlardır. Şakaklarından başlayan ince çizgi giderek kalınlaşan bir gövdeyle göz pınarlarında sona erer. Ve bu gözler akşamları iri, daima siyahtır. Gün doğunca da yeşil ya da mavi olması iriliğini değiştirmez. Behçet şimdiye kadar tam kavrayamadığı bir kadında başarısız kalmış gibi rahatsız oldu. Nemika'nın anlattıkları kafasında bir şekil yaratmıyor. Ancak seçtiği kelimeler gerçekten güzel bir şey anlattığını hissettiriyordu. Nemika sesinin rengini değiştirdi. Hafif şehvetler katmayı tasarladığı tablo belirmeye başlıyordu. Dudağın sesi öpüştür. Yüzlerce düşman yaratır. Dudakların kenarında varlığının acı ve iyi yanlarını belirten bir ima vardır. ve bu dudaklar iri bir bodrum mandalinasına benzer. İnsan turuncunun en güzelini bu mandalinada ısırır. Şehvetin ölçüsü artmış gibi rahatsız oldu. İstemesine rağmen sözlerine etkili bir derlenip toparlanış getirmedi. Umursamadan da devam etti Nemika. Çok ince uzun yüzün tam ortasında yerleştirilmiş burun size aynı anda iki tabloyu seyrettirir. Birinde çapkın bir davet, ötekinde sabır telkin eden usta bir yosma pişkinliği vardır. Sağa kaykılmış siyah berenin altındaki turuncu saçlar bu ayrıntıda insana çiğ ve çıplak çapkınlığın hünerlerini anlatır. Kavrayamadığın bir sihirle her gün bu saçlar çözülür. Kim bilir kimin göğsüne dağılır. Kalıbında eğer incelik yoksa bütünlüğün ihtişamını elden kaçırırsın. Nemika sözü bir yere getirip susması gerektiğini düşündü. Aklından geçirdiklerinin anlaşılmayacağı telaşıyla sözlerini sürdürdü. Biraz teninden söz edip susacağım. Sabırlı ol. Behçet'in sabrını ölçmüş, kendince bir zamanlama yapmıştı. Tenindeki pırıltıyla bakışları zıtlaştıkça seyrin lezzeti artar. Aydınlıkla karanlık arasındaki zıtlık, sağlam ve yumuşak çizgilerle bu tablonun bütün yükünü omuzlar. Astragan yakayla bütünleşmiş turuncu mantonun kolları, bileklerinde daralıp ellerini ok gibi ince uzun gösterir. Elini şakağına koymuşsa bil ki hayranlıkla sitem arası bir davet uzatmıştır. Tango rengi çorapları çıkarışındaki filozofiyi kavramak herkese nasip olmaz. Gözleri Behçet'in üzerindeydi. İlginin azaldığı hükmüne varmış gibi silkelemek istedi. Meydan kadınları çocuk emziremezler. Memeleri küçüktür. Babaannenin evi bastığı gece başladığı natürmort, şimdi Ester'in yarattığı bütün filozofiyi alıp götüren bir estetik ihtişama dönüşmüştü. Bu natürmortun turuncularında Nemika bir kaldırım yosmasının silüetini alıp, yerine iddialı ve kararlı bir kadın daveti yerleştirmişti. Behçet gerçekten silkelenmiş, ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Nemika her şeyi bir kıvama getirip rahatlatacağı sırada, güçlükler yaratmaktan hoşlanıp gülüyor, birden tavrını değiştirip bir başka konuda kolaylıklar getiriyordu. Hadi, hadi artık uyu, sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Uykum yok, farkındayım. Farkında mısın? Nemika artık işi uzatmayacaktı. Behçet'in elini tuttu, parmaklarını kenetledi. Benim yatağımda uyu. Behçet yerinden kalkmak ve büyüyü bozmak korkusuyla olduğu yerde çakılmış gibi durdu. Kıpırdayamıyordu. Nemika yaklaştı, yanına oturdu. Bir ruh, varlığındaki bütün istekleri dayanılması imkansız bir hırsla ortaya çıkarmaya hazırdı. Annesinin sözlerini hatırladı. Bunu kendin için, hem de delice istediğin için yapmalısın. Behçet'e yaklaştı. Bir nazlı ve sabırlı haz içini doldurdu. Behçet dediği buydu işte. Bodrum mandalinası iyice soyulmuş ve aromasının diriliği hazır hale getirilmişti. Nemika bu dudakların resmini yapmayı geçirdi kafasından. Özünü içine sindirmediği hiçbir şeyin biçimini verememekten korkuyordu. Bu öz benim olmalı diye gerindi. Tekrar elini tuttu. Dokunduğu her hücrede sanki binlerce ipek böceği vardı. Her biri özenle kozasını örmüş, bütün zevk ve inceliğini bir dar mekana hapsetmişti. Sıcak ve sert bir sadakonun kıvrılışı gibi bir naz içindeydi. Kozaların içine hapsolmuş, ipek böceklerini arayan, hasretli buharların aslında kendi göğsüne dolduğunu fark etti. Ruhun hazı denilen ten gerilmiş ve kendini teslime hazır bir hasretle arınmıştı. Nadir bulunan bir elmas cevherini miyara vuruyormuş gibi canlı bir bakış renklendi. Gri yeşil kumrular uçuşuverdiler birden, beyaz haber güvercinleri gibi pencerelere koştular. Artık her şey sıradandı. Nemika son fırçayı vurmuş, istenen ışığı getirmişti. Senden hoşlandığımı fark etmeyişinden gururlanıyorum. Kendimi hep kadınlığın değerini iyi kavramış birisine vermek için hazırlamıştım. Nil'in doğduğu tepeden deniz görünür. Bir özlem akışıdır bu. Nemika gerilmiş, avuçlarını Prince Karyola'nın başucuna perçinlemişti. İstanbul sabahlarında gün doğarken maviyle karışan pembe ışıkların denize aksettiği zamanlardaki renkleri hatırladı. Böyle mavilerde, böyle pembelerde uçarı kızlar gibi yeşil çimenlerin üzerinde yürürdü. Derin nefeslere dönüşen heyecanında şiddetle şefkatin birleştiği emsalsiz bir teneffüs vardı. Kendi imkanlarının zirvesinde yeni bir ilah doğuruyormuş gibi gururun dallarına asılıp badem çiçeklerini koparmaya başladı. Etrafta müstesna bir musiki vardı. Ruh ve beden tarifsiz bir mükemmeliyeti idrak ediyordu. Bu idrak güçlü ve iştihalıydı. Avuçlarını ipek böceklerini kavramış gibi duygulu bir sıcaklıkla sıktı. İpek böcekleri de ağlardı. Bütün gözyaşları avucuna doldu. Bal bozumlarında fokusu çılgına çeviren bir hoyratlıkla uzanıp kopardığı iri salkımların nasıl ezileceğini, hicranlı bir sabır gibi doğuştan getirmişti. Güz sancısının yastığı bağların en olgun üzümlerini avuçladı. Parmakları merhametsiz bir karanlık için kilitlendi. Çekirdeğin tenindeki renk kızıl damlalarla döküldü. Epilog. Sade gibi meylettiğimiz gül nerede? Bostan ve gülistandaki sümbül nerede? Vahdetteki sırrın tohumundan geliriz. Unsurları mana denilen kül nerede? Esther İsrail'e göçtü. Zengin bir jeologla evlendi. İki oğlan doğurdu. Büyüğünün adını Behçet koydular. Behçet, Maryland Üniversitesi'nde tıp tahsil etti. Babaanne kule dibinde kaldı. Jeolog damadının gönderdikleriyle geçindi. Çok sıkıştığı zamanlarda Mardinli hukuk talebesinin yardımlarını gördü. Sessizce göçüp gitti. Cenazesini Hacı Kamil Efendi kaldırdı. Şimdi Feriköy mezarlığında yatıyor. Madame Rea Selanik'e yerleşti. Yalı boyunda bir apartman alıp adını Esra koydu. Her Aralık ayında Türkiye'ye gelip Alex'in mezarındaki otları temizledi. Konya'daki Şeb-i Aruz'da Hacı Kamil Efendi'nin müritlerini seyrederken Emri Hak vaki oldu. Nemika ile Behçet evlendiler. Çocukları olmadı. Züra'dan Kamil oğullarının soyu tükendi. Bahariye Mevlevihanesi'nin kapısına bırakılmış bir kızı evlat edindiler. Hacı Kamil Efendi İstanbul'a yerleşti. Değerinin 3 katını verip Aleksandra apartmanını Las Kalfa'dan satın aldı. Fatimetü'z-Zehra evin kahyası oldu. Akif hakim çıktı. Akşamları Hacı Kamil Efendi ile satranç partileri başlattılar. Emir Dağlı ise kasap dükkanı açtı ve evlendi. Siyasete atıldı. Belediye meclisine üye seçildi. Madame Rea'nın Alex'in mezarına gömülmesi için yumruğunu masaya o vurdu. Kitabın sonu.